Vahiy 20. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde şöyle yazar. Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Melek ejderhayı, iblis ya da şeytan denen o eski yılanı yakalayıp 1000 yıl için bağladı. 1000 yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı. Oraya kapayıp girişi mühürledi. 1000 yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor der. 1000 yıl ifadesinin ilk 3 ayette 3 kez, 20. bölümde de 6 kez geçtiğini fark etmemiz önemlidir. 1000 yıllık dönemden yalnızca bir bölümde söz edildiği doğrudur ama Tanrı ondan 6 kez söz eder. Onun gerçekleşmesini istediği bir şeyden kaç kez söz etmesi gerekir diye sormak isterim. Tanrı bu konudan başkalarının kutsal kitapta yalnızca 1 ya da 2 kez geçtiği halde fazlasıyla önemseyip vurguladığı konulardan daha çok söz etmektedir. 1000 yıldan 6 kez söz edilir ve burada şeytanla ilişkisi de vurgulanmaktadır. Şeytan bu çağın tanrısı, havadaki gücün prensidir ve dünyadaki etkisi bilgisayarların hesaplayabileceğinden çok daha fazladır. Onun uzaklaştırılması 1000 yıllık dönemin yolunu da açar. Şeytan varken 1000 yıllık dönem gelmez. Dolayısıyla şeytan ile 1000 yıllık dönem arasındaki ilişki şudur. O dünyadan uzaklaştırılmadan 1000 yıllık döneme girilemez. İnsanlar dünyaya barış getirme, zenginliği artırma gibi konularda konuşuyorlar. Dünya sistemine en sonunda başkanlık edecek olan Mesih karşıtıdır ve o da bir an için bunu başaracakmış gibi görünse de barışı ve zenginliği getiremeyecektir. Şeytan dünyada oldukça ülkeler arasında ideal bir ortama kavuşmamız olanaksızdır. Melek ejderhayı yakalayıp 1000 yıl süreyle bağladı der. Şeytanın üstün gücü azalmıştır ve sıradan bir melek onu tutuklayıp götürmektedir. Derinlere attı sözü burada hapishane için kullanılan sözdür ve 10. ayetteki ateş gölünden farklıdır. Bu süre sonunda kısa bir dönem için çözülmesi de gerekir. Bu da kutsal kitabın tam olarak anlaşılamayan yerlerinden birisidir. Şeytan Tanrı tarafından zincire vurulduktan sonra niçin yeniden çözülür? Tanrı neden buna izin vermektedir? Bence Tanrı'nın gizem dolu ve henüz bizim bilmediğimiz harika bir programı var. Bunu bir gün bize açıklayacak ama şimdilik tek istediği imanla ona bakarak yürümemizdir. Tanrı'ya güvenmeli ve onun her yaptığında doğru olduğunu bilmeliyiz. Kötülük sorununun yanıtını bilmiyorum. Ancak dostum, imanla yürürsek bir gün bunun yanıtını öğreneceğiz. Tanrı şeytanı 1000 yıllığına hapsetti çünkü bu olmadan 1000 yıllık dönem olamazdı. Büyük sıkıntı kutsalları 1000 yıllık dönemde ne olacak? Vahiy 20. bölüm 4, 5 ve 6. ayetlerde şöyle der. Bazı tahtlar ve bunlara oturanları gördüm. Onlara yargılama yetkisi verilmişti. İsa'ya tanıklık ve Tanrı'nın sözü uğruna başı kesilenlerin canlarını da gördüm. Bunlar canavara ve heykeline tapmamış, alınlarına ve ellerine onun işaretini almamış olanlardı. Hepsi dirilip Mesih'le birlikte 1000 yıl egemenlik sürdüler. İlk diriliş budur. Ölülerin geri kalanı 1000 yıl tamamlanmadan dirilmedi. İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır. İkinci ölümün bunların üzerinde yetkisi yoktur. Onlar Tanrı'nın ve Mesih'in kahinleri olacak. Onunla birlikte 1000 yıl egemenlik sürecekler der. Birçok insan büyük sıkıntı döneminde Mesih için ölecektir. Ancak tekrardan yaşayıp Mesih'le 1000 yıllık egemenliği sürecek olanlar da bunlardır. Sıkıntı dönemi kutsalları 1000 yıl için 3,5 yıl ticaret yapacaklardır. Oldukça karlı çıkacaklarını da söyleyebilirim. Bir 3,5 yıl çok zor geçecek ama 1000 yıllık dönem çok güzel olacaktır. Mesih ile birlikte yaşayıp dünyada egemenlik sürmenin güzelliğini düşünün. Bu peygamberlik de kutsal kitaptaki diğer peygamberlikler gibidir. 2. Petrus 1. bölüm 20. ayette öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir der. Başka deyişle yalnızca bir ayeti ele alıp ona dayanarak öğretiyi geliştiremezsiniz. Diğer ayetlerle de bunun uyum içerisinde olması gerekir. Bu bölümü de gerçeklerin kutsal ifadesi olarak gördüğümüzde makul hale gelir ve izlemekte olduğumuz peygamberlik programına bu şekilde uyar. Onu simgesel ifadelerle bütünlemeye çalışırsak anlaşılmaz hale gelecektir. Bu bölümü ruhsallaştırmak kutsal kitabın yaşamsal anlamını yok etmek anlamına gelir. Tahtlar, şehitler, İsa, Tanrı sözü, canavar, put, canavarın işareti, elleri ve alınları ve 1000 yıllık dönem bunların hepsi gerçektir. bin yıllık dönem, bin yıllık bir süredir. Tanrı onun sonsuz olduğunu düşünseydi bunu bu şekilde ifade ederdi. 500 yıl olsaydı buna bin yıl değil 500 yıl derdi. Tanrı söylemek istediğini dile getirir. Bin yıl diyorsa bu bin yıldır. Diriliş için kullanılan sözcük anastasiyedir ve bedenle dirilmek, ayağa kalkmak anlamına gelir. Bir ruhun ayağa kalkması zordur ve anlamları ruhsallaştıranlar bunu açıklamakta zorlanacaklardır. Bu sözcükle Elçi Paulus'un 1. Korintliler 15. bölümde Mesih ve inanların dirilişi için kullandığı sözcük aynı sözcüktür. Bazı tahtlar ve bunların üzerinde oturanları gördüm der Yuhanna. Bu çok da açık olmayan bir ifadedir. Oturanlar kimdir? Bana göre o kişiler tüm çağlarda kurtulmuş olan ve ilk dirilişe katılmış olanların tamamıdır. İlk diriliş Mesih'in dirilişiyle başlar. 1900 yıldan daha uzun bir süre sonra onun kilisesinin göğe alınışı ile devam etmektedir. Bu da büyük sıkıntıdan öncedir. Vahiy 4. bölüm bize böyle söyler. Büyük sıkıntının sonunda ise hem sıkıntı döneminin kutsalları dirilecektir hem de eski antlaşmanın kutsalları. Büyük sıkıntı döneminin kutsalları Tanrı sözü için boğazlananların canlarıdır ayete göre. Daniel 12. bölüm 1 ve 2. ayetlerde ise eski antlaşmanın kutsallarının dirilişi ifade edilir. Burada Mesih ile dirilenler başı çekmektedir. Bir sıraya bunu koymamız gerekirse ölümün yok edilişi, kurtulmamış olanların dönemi, sıkıntı, göğe yükseliş, göksel koro, Rabbin kilisesi, Mesih için ilk dirilenler, kutsalların alınışı, büyük beyaz tahtın önündeki yargılanış, eski antlaşma kutsallarının ilk dirilişi ve daha sonra ise bütün insanların kitlesel dirilişleri olarak genel anlamda bunu ifade edebiliriz. Dünyanın öyle ya da böyle sonlanacağını, İsa'nın geleceğini, ölülerin dirilip iyilerin bir yana kötülerin öbür yana ayrılacağını ve böylece sonsuza dek gideceğini düşünmek fazla yalın bir açıklama olur. Tanrı her zamanki gibi belirli bir program izlemektedir ve her şeyi de bilerek bu programına uygun şekilde yapmaktadır. Tanrı'nın İsrail için başlangıçtaki amacı neydi? Mısır'dan çıkış 19. bölüm 6. ayette siz benim için kahinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız. İsraillere böyle söyleyeceksin der. İbrahim kendi ailesinde bir kahindi. Levi baş kahin olarak hizmet eden Harun'un ailesiyle birlikte kahinler oymağındandı. Tarihsel egemenlik yeryüzünde kurulduğunda tüm İsrail ulus kahin olacaktır. Tabii ki burada Mesih'e iman edip kurtulanlardan söz ediyorum. Kutsal yazılarda bin yıllık dönemle ilgili peygamberlikler tüm diğer dönemlerden fazladır. Eski antlaşma peygamberlerinin konusu bu egemenlikti. Onu başka türlü yorumlayabilir misiniz bilmiyorum. Günümüzde küçük peygamberlerle ilgili çok az şey duyuyoruz. Onların öğretişleriyle ilgili büyük bir sessizlik ve boşluk var. Ancak hepsi de yeryüzüne gelecek olan bin yıllık dönemi beklemektedir. Bin yılın sonunda şeytanın durumuna bakalım. Vahiy 20. bölüm 7, 8 ve 9. ayetlerde şöyle der. Bin yıl tamamlanınca şeytan atıldığı zindandan serbest bırakılacak. Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları Gog'la Magog'u saptırmak, savaş için bir araya toplamak üzere zindandan çıkacak. Toplananların sayısı deniz kumu kadar çoktur. Yeryüzünün dört bir yanından gelerek kutsalların ordugahını ve sevilen kenti kuşattılar ama gökten ateş yağdı, onları yakıp yok etti der. Tüm vahiy son günlerde olacak olanlarla ilgili ise de son birkaç bölüm özellikle son günlerle ilgilidir. Burada şeytan ile dünyanın Tanrı'ya son isyanını görürüz. Bu bölümünde gösterdiği gibi bin yıllık dönem insanın ideal koşullar altında sınandığı dönem olacaktır. Şeytan çözülür çözülmez ideal koşullar altında Mesih'in kişisel egemenliği altında bulunan pek çok insan şeytanın tarafına geçecektir. O birçok kişinin geldikleri yer sorusu iyi bir sorudur. Bin yıllık döneme giren pek çok kişi yanında o dönemde doğmuş kişiler de olmak kaydıyla bu yeryüzü nüfusunun en yüksek olduğu dönem olacaktır. Hastalıklar ortadan kalkmış olacak. Günahın laneti fiziksel dünyadan uzaklaştırıldığı için herkese yetecek kadar yemek de olacaktır bu dönemde. Bu koşullarda da yalnızca insan yüreği değişmeden kalacağından birçok kişi Tanrı'ya sırt çevirip şeytanın peşinden gidecektir. Bu inanılmaz gibi görünebilir ama bugüne bakarsak şeytanın oldukça başarılı olduğunu da görürüz. Bin yıllık dönemi izleyen bu başkaldırı insan yüreğinin ne denli korkunç olduğunu göstermektedir. Yeremya peygamber şöyle der. Yeremya 17. bölüm 9. ayette. Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez. Onu kim anlayabilir? Biz ne denli kötü olduğumuzu bilmiyoruz. Eski doğamızı Tanrı'ya itaatkar hale getiremeyiz. Romalılar 8. bölüm 7. ayette. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de der. O kişiler Mesih'in bin yıllık egemenlik döneminde ideal koşullar altında yaşayacaklar ve bence de bu durumdan yorulacaklardır. O egemenlik sürerken bir diktatör olmayacak. Dolayısıyla Rabbin yolunda giderseniz iyi edersiniz. Ancak bazıları Rabbin yolunu izlemek istemeyecekler ve fırsatını yakalayınca da baş kaldıracaklardır. Yeryüzü ulusları tekrar şeytanın etkisinde kalıp İsyan planlarını yapacaktır. İsyana Gog ile Magog ya da Yecüc ve Mecüc adı verildiğinden kutsal kitabı çalışan kişiler bunu Hezekiel 38 ve 39. bölümlerde geçen Gog ve Magog ile özdeşleştirmektedirler. Adlar aynı olsa da yer, zaman ve katılanlar itibariyle buradaki olaylar farklı olduğundan bu olanaksızdır. Hezekiel 38 ve 39'da kuzeyden gelen Gog ile Magog'un saldırısı Mesih karşıtının sahte barışını bozmakta ve onun büyük sıkıntı döneminde kendisini göstermesine yol açmaktadır. Tanrısız güçlerin kuzeyden bu şekilde isyana kalkması insanlık üzerinde o denli etkili olmuştur ki bin yıl sonra insanlığın son isyanına da aynı ad Gog ve Magog isimleri verilmiştir. Bu yüzyılda biz de benzer bir durumdan geçtik. Birinci Dünya Savaşı o kadar yıkıcıydı ki Avrupa'da patlak veren diğer savaşa da İkinci Dünya Savaşı adı verildi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından sonra günümüzde insanlar Üçüncü Dünya Savaşı'ndan söz ediyor. Şimdi benim adımda olan pek çok insan olabilir. Hatta bazen aynı ad ve soyadı da taşıyabiliriz ancak bunun böyle olması bizim aynı kişiler olduğumuz anlamına gelmez. Hezekiel 38 ve 39. bölümlerdeki savaş Gog ile Magog burada Vahiy 20. bölüm 8. ayetteki Gog ile Magog'dan farklıdır. Adları aynı olsa da şeytanın son başkaldırısına yönelik farklı savaşlardır bunlar. Adların aynı olması olayın da aynı olduğunu göstermeyecektir. 9. ayetle son atom bombası atılır. Tanrı'dan sözcüğü birçok metinde geçmez. Anlamı Gog ile Magog'u yok eden doğal güçler ve burada da söze edilen Gog'la Magog'u aynı güçlerin yok edeceği anlamındadır. Tanrı'ya karşı olan bu son direniş ve başkaldırı da insanın Adem bahçesindeki ilk başkaldırısı kadar yanlış ve düşüncesizceydi. Burada insan Tanrı'ya itaatsizliğinin başı değil sonu söz konusudur. İnsanın isyanının sonu geldi. Son yargıdan başka bir şey artık kalmamıştır. Vahiy 20. bölüm 10. ayette onları saptıran iblis ise canavarla sahte peygamberlerin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir der. Burada şeytanın ateş ve kükürt gölüne atıldığını görüyoruz. İçinde yaşadığımız çıkar çağında reddedilen son derece önemli bir sözü burada görürüz. Öte yandan Tanrı'nın çocuğu için hem kendisinin hem de Tanrı'nın düşmanı olan o varlığın adil sonu sevinç veren bir durumu da ortaya çıkartmaktadır. Burada dikkatinizi birkaç noktaya çekmek isterim. Birincisi bugün şeytan cehennemde değildir. O havadaki gücün egemenidir. Dünyayı büyük oranda kontrolünde tutan güçtür. Elbette bugün Tanrı tarafından sınırlandırılmaktadır ancak büyük sıkıntı döneminde bir süre için tümüyle serbest kalacaktır. İkinci nokta ise şeytan cehenneme atılacak ilk varlık olmayacaktır. Canavar ve sahte peygamber ondan bin yıl önce oraya gidecektir. Son olarak cehennem ateş ve kükürt gölü olarak tanımlanır. Cehennemin en ciddi tanımını veren Rab İsa Mesih'tir. Şu ayetlere bakalım. Luka 3. bölüm 7. ayette Yahya vaftiz olmak için kendisine gelen kalabalıklara şöyle seslendi. Ey engelekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Aynı şekilde Matta 25. bölüm 41. ayette sonra solundakilere şöyle diyecek. Ey lanetliler çekilin önümden. İblis de melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin. Matta 8. bölüm 12. ayet ise ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak der. Bu nokta herkesi düşündürmelidir. Cehennem hem nasıl karanlık hem de gerçek ateş olabilir. Tanrı sözü şunu da ekler Matta 13. bölüm 42. ayette. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Markos 9. bölüm 42. ayette. Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı geçirilip denize atılması kendisi için daha iyi olur der. Benim düşünceme göre ateş, cehennem gerçeğini en iyi ifade eden simgedir. Örneğin, insanın ruhta işlediği günahlar nasıl bedensel bir cezaya uğrayabilir? Sanırım karanlık ve derinlik Tanrı'dan ayrılmak olmalıdır ve bu dünyada boşa harcanmış bir yaşamı da içermektedir. Bir insan için cehennemde oğlunu kendisine şu şekilde seslendiğini duymaktan daha yakıcı bir ateş yakabilir mi? Baba seni buraya kadar izledim. Bu çok ciddidir. Ateş sonsuza dek Tanrı'dan kopma anlamına gelen gerçeğin kötü bir simgesidir. Simge her zaman gerçeğin zayıf bir ifadesinin yerini tutar. O zaman kurtulmayanların yargısı nasıl olacaktır? Vahiy 20. bölüm 11. ayette sonra büyük beyaz bir taht ve tahta oturanı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar, yok olup gittiler der. Birçok kişi büyük beyaz tahtı yanlışlıkla genel yargı olarak algılar. Bu tüm çağlar boyunca kurtulmamış olanların yargılanmak üzere diriltilmesinden kaynaklanmaktadır. Kurtulmuş olanların tamamı ilk dirilişte diriltilir. Büyük sıkıntının kutsalları bile dirilişte yer almaktadır. Kurtulmamış olanların diriltilip işlerine göre adil ve eşit olarak değerlendirileceği zaman ikinci diriliş zamanı olacaktır. Ve bu zamanda pek çok kişi reddettikleri Mesih'in karşısına yaptıkları birkaç iyi işle sanki Rabbin önüne ellerinde birkaç küçük çiçek demetiyle çıkacaktır. Ama kimse bunlarla Rabbin önünde duramaz. Bu çok ciddi bir durumdur. Onun huzurunda durabilmek için ona kurtarıcı olarak ihtiyacımız var. Mesih'in doğruluğunu giyinmemiz gerek. Başka türlü kaybolan günahlının şansı yoktur. Gök ve yerin kaçıp gitmesinin en doğal yorumu, bugünkü yer ve göğün yok edilip yepyeni yer ile yeni göğün yaratılacak olmasıdır. Bu yaklaşım 21. bölüm 1. ayette Yuhanna'nın geçip giden yer ile göğün yerine yeni yer ve göğün yaratılışını görmesi ile de doğrulanmaktadır. Tahta oturan kişi ise Rab İsa Mesih'tir. Yuhanna 5. bölüm 22, 26 ve 29. ayetlerde şöyle der. Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini oğula vermiştir. Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Ona yargılama yetkisini de verdi çünkü o insanoğludur. Buna şaşmayın, mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. Tanrı'nın işi nedir? Yuhanna 6. bölüm 29. ayette İsa Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. İyilik etmiş olanlar Mesih'i kabul etmiş olanlardır ve ilk dirilişte dirileceklerdir. Kötülük etmiş olanlarsa suçlanma üzerine diriltileceklerdir ki bu da büyük beyaz tahttaki yargıyı oluşturacaktır. Vahiy 20. bölüm 12 ve 13. ayetlerde tahtın önünde duran küçük büyük ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarda kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı der. Evet, sen de orada adil şekilde yargılanacaksın. Yaşamınız kaydedilmektedir ve kayıtları elinde tutan da Mesih'tir. Ve bu aynı Mesih bu yargı için lütfunu sunmaktadır. Efesler 2. bölüm 8. ayette iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır der. Ölüler küçük ve büyük olarak sınıflandırılır. Hiçbiri kurtulmamıştır. Çünkü adları yaşam kitabında geçmez. Kurtulmak için hiçbir zaman Tanrı'ya dönmeyenlerden bahsedilir. Rav İsa kendi gününde de şöyle dedi. Yaşama sahip olmak için bana gelmiyorsunuz. Onlar da gelmemişti. Buradaki kitaplar herkesin işlerinin kayıtlı olduğu kitaplardır. Tanrı'nın çocuğu olarak ödüllendirilmek amacıyla değerlendirilmeye biz de tabi kalacağız. 2. Korintliler 5. bölüm 10. ayet büyük beyaz tahtın önündeki yargının kurtulmamış olanlar için olduğunu söyler. Milyonlarca insan işlerine göre yargılanmayı isteyecektir. Bu onların fırsatıdır. Yargılanma adil olacaktır ama kimse işleri sayesinde kurtuluşa kavuşmayacaktır. Deniz kendisindeki ölüleri verdi diyor. Ölü bedenleri denize karışmış olanlar da diriltilecektir. Tanrı'nın bu konuda bir sorunu yoktur. Zaten sonuçta bizi yaratan O. Yerdeki mezarlar da kendisindeki ölüleri verecek. Kurtulmamışların ruhlarının gittiği ölüler diyarı da kendisinde olanları yargı için teslim edecektir. Vahiy 20. bölüm 14 ve 15. ayetlerde ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı der. Bazı çevirilerde ölüler diyarına cehennem denmektedir. Eski antlaşmada geçen Şeheol ya da Hades tam olarak cehennem değildir. Görünmeyen ölülerin olduğu yerdir ve iki bölüme ayrılır. Cennet yani paradise. Mesih eski antlaşmadaki inanları kendisiyle birlikte alıp göğe götürürken bu başladı. Efesler 4. bölüm 8 ve 9. ayetlerde bunun için kutsal yazı şöyle der. Yükseğe çıktı ve tutsakları peşine taktı. İnsanlara armağanlar verdi. Şimdi bu çıktı sözcüğü Mesih önce aşağılara yeryüzüne indi demek değil de nedir? İnen de odur, her şeyi doldurmak üzere bütün göklerin çok üstüne çıkan da odur der. Mesih iki şey yapmıştır. Hem insanlara armağanlar verdi hem de daha önce ölmüş olup paradise diye adlandırılan cennette bulunan eski antlaşma kutsallarını cennete götürdü. Ancak ızdırap çekme yeri büyük beyaz tahta yargılanma yapılırken kendisindeki kurtulmamışları teslim edecektir. Bu yargıya çıkanların hepsi kurtulmamış kişilerdir ve ikinci ölüm olan ateş gölüne atılırlar. Rab oraya karanlık da der. Bence bu bir simgedir ve gerçekte karanlıktan da ateşten de kötü bir durum söz konusu olacaktır. Tanrı'dan sonsuza dek ayrılma burada söz konusudur. Çünkü ölüm ayrılma anlamına gelir. Ölüm insanın son ve en büyük düşmanıdır ve ortadan kaldırılmaktadır. Artık şöyle denmeyecek. Herkes Adem'de ölür. İnsanın en büyük düşmanı olan ölüm burada kişiselleşmektedir. Eski antlaşmada Hoşea 13. bölüm 14. ayette şöyle der. Onları fidye ile kurtaracağım. Ölüler diyarının elinden ölümden fidye ile kurtaracağım. Felaketin nerede ey ölüm? Yıkıcılığın nerede ey ölüler diyarı? Hiç pişmanlık duymayacağım. Elçi Paulus da 1. Korintliler 15. bölüm 26 ve 55. ayetlerde ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede diye sorar. Ölüler diyarı yani Hades kurtulmamış canların cezaevi gibidir ve aynı şekilde ateş gölüne atılırlar. Kurtulmamışlar artık ölüler diyarında değil ateş gölündedir. Orası şeytanın, canavarın, sahte peygamberin ve hizmetkarlarının da bulunduğu yer olacaktır. Eğer insan Tanrı'nın sunduğu yaşamı kabul etmezse geriye tek yol kalır. Sonsuza dek şeytanla birlikte olmak. Tanrı insanı oraya gitmesi için yaratmadı. Ama Tanrı'yı reddeden insan için başka seçenek kalmaz. Cehennem şeytan ve cinleri için yaratılmıştır. Orası sanırım Tanrı'nın hiç gitmediği bir yer. İkinci ölüm sonsuza dek Tanrı'dan ayrılmaktır. Şeol ya da Hades yeni antlaşmada cehennem olarak görülür. Ve bu doğrultuda Mesih ile birlikte cennette olma ya da ateş gölünde işkence çekmek söz konusu olmaktadır.